Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, İsra suresinin 9. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Bugün inşallah 9 ile 17. ayetler arasını işlemeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an'la buluşacak tertemiz gönüller nasip eylesin her birimize. Aklımız aklı selim olsun, kalbimiz kalbi selim olsun. Hem bedenimiz hem yüreğimiz tertemiz olsun ki Rabbim Kur'an'ın bütün manalarıyla bizleri buluştursun. Nitekim ayet-i kerimede innehu lekur'anun kerim fi kitabim meknun la yemessuhu illel mutahherun. O Kur'an şerefli bir kitaptır. Hem de cömert bir kitaptır. Ve bu kitaba tertemiz olanlardan başkası dokunamaz, o kitapla bir şekilde buluşamaz buyuruluyor. Öyleyse bize düşen tertemiz olmaya çalışmak. Düşüncelerimizle, duygularımızla Rabbe yakın bir kul olmaya gayret etmek. İnsan ve cin şeytanlarının her türlü vesvesesinin şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Onun yüreklerimize doğruyu, hakikati ilham edeceğine hüsnü zan besliyoruz. Rabbimiz nasip ve müyesser eder inşallah. 9. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvem. Ve yübeşşirul mü'minîne lezîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecran kebîrâ. Hiç şüphesiz bu Kur'an insanları her hususta en doğru, en sağlam ve en isabetli tutuma iletir. Salih ameller yapan müminleri kendilerini çok büyük bir mükafatın beklediğini müjdeler. Müminlere böyle bir müjde verir. Yine bu Kur'an ve ennellezine la yu'minun bil ahireti a'tadna lehum azaben elima. Ahirete iman etmeyenlere ise acıklı bir azap hazırladığımızı haber verir. Demek ki Rabbimiz bize bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın niçin gönderildiğini ve neler yapabileceğini, neler yaptığını hatırlatıyor. Her şeyden önce bu Kur'an en güzel kıvam ne ise, en güzel konum, hareket tarzı ne ise insanları ona ileten, daha doğrusu onun ne olduğunu gösteren, beyan eden bir Kur'an'dır. Yani Kur'an bir rehber kitaptır, bir kılavuz kitaptır, bir yol haritasıdır, hayat haritası, hayat navigasyonu diyelim bugünkü tabirle. Yani hangi yoldan gidersek en kısa yoldan hakikate ulaşırız, hangi yol tehlikelerden daha uzaktır, hangi yol tehlikelidir bize gösteren bir kitaptır. Hem itikat anlamında inanç dünyamıza ışık tutar Kur'an, neye nasıl inanacağımızı ortaya koyar. Vahdaniyete işaret eder, Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine dikkat çeker. Ahiret hayatının varoluşuna dikkat çeker. Daha nice nice itikadi, inanca dair meselelere açıklık getirir. Hangi ibadetlerin Allah'ın rızasını elde etmede Allah tarafından bize gösterildiğini yine bize o öğretir. Allah'a kulluğun yolunu bize gösterir. Muamilat dediğimiz ilişkilerimizde, alışverişimizde, evlilik hayatımızda, kişiler arası ilişkilerde, akraba ile ilişkilerde, kimsesizlerle, yetimlerle, fakirlerle, zenginlerle ilişkilerde, amirlerle ilişkilerde, belki devletler arası ilişkilerde nasıl bir yol ve yöntem tutturacağımızı gösterir. Hem de bunun en güzelini gösterir. Günahlar karşısında nasıl tavır almamız gerektiğini, suçlar karşısında nasıl cezalar vereceğimiz hususunu, daha birçok konuyu Kur'an-ı Azimüşşan bize ışık tutarak gösterir. En güzel ahlakın ne olduğunu gösterir. Allah'a karşı edebimizin ne olması gerektiğini, anne babamızla nasıl bir ilişki tarzı tutturmamız gerektiğini, evlatlarımızla nasıl bir ilişki geliştirmemiz gerektiğini, yine hayvanatla, bitkilerle, canlı cansız varlıklarla nasıl bir münasebet içinde olmamız gerektiğini bize öğreten bir kitaptır. Ve bunun en güzelini bize gösterir. Zamanın bir takım değerlerini öne alarak Kur'an'ın ortaya koyduğu değerleri görmezden gelmek ya da onları orta çağın işte 14 asır öncesinin değerleri olarak görüp bugün bizim aklımız bize yeter anlayışıyla hareket etmenin ne kadar sakat, ne kadar çürük, ne kadar batıl bir yol olduğunu bize gösterir. Kul olarak, Kur'an'a iman etmiş bir mümin olarak vazifemiz, bu çağda Kur'an-ı Azimüşşan'ı bizim nasıl anlamamız gerektiği ve hangi pencerelere ışık tuttuğunu, hangi hakikatlere ışık tuttuğunu anlama gayreti içinde olmamızdır. Vazifemiz budur. Kur'an'ı rehber kabul edip, o rehberin bize bugün ne söylediğini anlamaya çalışmak, bugün müminler olarak, alimler olarak her birimizin vazifesidir. Yoksa Kur'an'ı tarihi bir kitap olarak görüp, bugünü bizim kendi aklımızla, bugünün biliminin, ilmin ulaştığı verilerle kendimiz bir şekilde yönetmemiz gerektiği düşüncesi mustani bir duruştur. Yani Kur'an'a karşı mustani bir duruştur. Böylesi bir duruş doğruya isabet etme noktasında yanlış bir duruştur. Hikmetli bir duruş değildir. Kulca bir duruş değildir. Küstahça bir duruştur. Hele hele bir müminin böyle bir duruş sergilemesi düşünülemez. Öyleyse müminler olarak bizim önce şuna iman etmemiz lazım. Bu Kur'an Rabbimizden bize gönderilmiş ilahi mesajlar bütünü olarak bizi hayatın her alanında en doğruya ileten bir kitaptır. Önce buna iman etmek gerekiyor. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlama çabası olarak her türlü gayretin içinde olabiliriz. Bugünkü ilmin ulaştığı sonuçlardan istifade edebiliriz. Bunlarda herhangi bir mahsur yok. Fakat Kur'an'ı rehber kabul etmeyip de aklımızı ya da bugünkü bilimin ulaştığı teorileri rehber kabul edersek biz çoğu zaman yanılırız, yanlış yerlere gideriz. Hem de Allah'a karşı bir edep gözetmiş olmayız. Kur'an'a layıkı veçile yönelmiş olmayız. Bunu son derece önemli bir husus olarak görüyoruz ve buna dikkat çekmiş oluyoruz. Hem en güzele iletir hem de diyor Yüce Rabbimiz bu Kur'an salih amel işleyen yani şer-i şerife uygun Allah'ın hudutlarını çizdiği ölçüler içerisinde ve Allah'ın Resulü'nün beyan ettiği şekilde güzel güzel ameller insanlığa faydası dokunan, insanın dünyasına ve ahiretine faydası dokunan güzel güzel amel işleyen müminleri kendileri için çok büyük bir ecir olacağı müjdesini verir bu Kur'an. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ikinci fonksiyonu olarak da müminleri müjdelemesini gösteriyor. Müminlere çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Ebedi bir gelecek. Cennetler vaat ediyor. Cennet nimetleri vaat ediyor. Hakkın rızasını vaat ediyor. Yine bu Kur'an ahirete iman etmeyenlere ise acıklı bir azabın hazırlandığını haber veriyor. Demek ki Kur'an-ı Azimüşşan da hem beşir hem nedir özelliği var. Yani hem müjdelemek hem de uyarmak özelliği var. Müminleri müjdeler, kafirleri ise azapla korkutur, uyarır. Bir an önce yanlış yoldan dönmeleri için. 11. ayet ve yed'ul insanu bişşerri duaehu bil hayr ve kânel insanu acûle. Buyuruluyor ki İnsan hakkında hayırlı olacak şeyler için dua ettiği gibi şer olacak şeyler için de dua eder. Bazen yani insan hayır istiyorum diye şerri ister. Çünkü insan işin sonunu düşünmez, çok aceleci bir kişiliği vardır, böyle bir varlıktır. İnsan bazen başına bela ister. Cenab-ı Hak buna dikkat çekiyor. Sanki diyor hayır ister gibi şer ister başına. Ve insan çok acelecidir. Zaman zaman müşrikler Kur'an ayetleri geldikçe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a derlermiş ki ya bu Kur'an gerçekten Allah tarafından sana gönderilen bir vahiy ise o zaman bizim başımıza işte gökten taş yağsın. Böyle bir talepte bulunuyorlar. Yani şu sakat düşünceye bir bakın. Yani bu Kur'an Allah tarafından hak ve hakikatse o zaman inşallah bizim de kalplerimize bunun gerçekliği düşsün diyecek yerde diyorlar ki eğer doğruyu söylüyorsan hadi bakalım şu gökyüzünü başımıza bir indir de bir görelim. Şu yıldızlar taşlar halinde başımıza bir yağsın da bir görelim. İnsan böyle bir bazen garip bir varlık. İnsan hayır istiyorum diyerek başka nasıl Allah'tan kendisine şer için, şer vermesi için, kötülük vermesi için dua edebilir? Elbette bilerek böylesi bir şey istemez normal şartlar altında. Ama zaman zaman zorlanarak, zaman zaman bilmeden cahilce bu tür musibetler başına ister. Mesela her insan hayat yolculuğunda zaman zaman sıkıntılarla karşılaşır. Bazen hastalanır, bazen acı kayıpları olur. Böylesi zamanlarda belki sabr-ı cemil dediğimiz güzelce sabretmek, tahammül etmek yerine şöyle dua ettiği de olur. Allah canımı alsa da kurtulsam der mesela. Tabii Allah dert verip derman aratmasın derler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylesi durumlarda şöyle dua edilmesini tavsiye eder. Ya Rabbi, eğer ölüm benim hakkımda hayırlı ise onu bana nasip eyle. Hayat benim hakkımda hayırlı ise, yaşamak benim hakkımda hayırlı ise bana şifa ihsan eyle, bana bereketli hayırlı uzun ömür ver. Bakınız böylesi bir dua daha böyle bir efendim akıllıca bir dua. Belki Allah sana yeniden şifa verecek ya da başına gelen musibet ortadan kalkacak. Yepyeni bir dünya olarak sana bir yeniden bir hayat lütfedecek ve sen bu hayatla Allah'ın rızasını elde edeceksin. Belki ahiretini kazanacak nice nice amellere imza atacaksın. Şöyle bir hadise anlatmışlardı. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca bir dönem ciddi bir hastalık geçirir. O zaman tabii kendinden neredeyse ümit kesme durumundadır. Dönemin büyüklerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sürruh Hazretleri ziyaretine gelir. Hoca dua ister adeta, bakar böyle. O zat der ki, Abdurrahman Efendi inşallah Allah size şifalar verir inşallah. Daha bu memlekete nice nice hizmetleriniz olur. Gerçekten Cenab-ı Hak lütfeder, bir o hastalıktan şifa bulur. Ondan sonra bu Haseke eğitim merkezleri açılır. Hoca Efendi tabii kıraat üstadıdır. Oraya hoca olarak davet edilir. Ve Türkiye'mizde yeniden kıraat ilminin yeşermesine Allah onu vesile kılar. Ve uzun yıllar o Haseke eğitim merkezlerinde nice nice talebelere kıraat ilmini öğretir. Birçok güzel hocamız, karimiz, onun eseri olarak bugün memleketimizin birçok köşesinde yine kıraat üstadları yetiştirmeye devam ediyorlar. Onun için insan başına bela istememeli ve sonucu Allah'a bırakmalı. Ya Rabbi başıma gelen bu belayı, musibeti kaldırıver ya Rabbi. Takatimizin üstünde imtihanlarla bizi imtihan etme Allah'ım demeli. sabrımızı sabr-ı cemil olarak artır Allah'ım. Bize hayırlı bereketli ömürler ver ya Rabbi diye dua edebilmeli. Zaman zaman yine insan bazen çocuklarına, eşine, akrabalarına sanki hayır ister gibi beddua eder. Bu da efendim yanlış bir tavır. Islahına dua etmek varken işte Allah belanı versin demek birisine ne acı bir şeydir. İnsanın kendine bela istemesidir. Allah evladına bela verirse, eşine bela verirse sen rahat mı edeceksin? Halbuki diline sahip değil insan. Böylesi bir şekilde de hayır ister gibi şer ister insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün son derece ağır bir hastalığa tutulmuş bir sahabesini ziyarete gider. Ona sorar, der ki Allah'a bir şey için dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sorar. Hasta şöyle cevap verir. Evet ya Resulallah, şöyle dua ediyordum. Allah'ım bana ahirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver. Böyle dua ederdim demiş. Efendimiz buyurmuşlar ki Subhanallah, senin buna gücün yetmez. Şöyle dua etseydin olmaz mıydı? Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bunun üzerine adam bu duayı yaptı ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle şifa buldu. Bu hadis kitaplarımızda geçen, Müslim'de, Tirmizi'de geçen bir hadisedir. İşte iyi yaptım zannediyor belki. Diyor ki öbür alemde rahat edeyim. Ne çekeceksem bu alemde çekeyim diyerek başına adeta bela istemiş. Efendimiz de onu uyarıyor. Diyor ki öyle yapma. Ya Rabbi bana dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, beni cehennem azabından koru diye dua et buyuruyor o sahabesine. Yine bazen insan hayır istiyorum zannederek şer için dua edebilir. Nasıl mesela? Der ki ya Rabbi benim malımı çok eyle Allah'a der mesela. Ya Rabbi der bana şu makamı nasip et, şurada başkan olayım. Şurada şöyle olayım der. Ama herhangi bir şartta koşmaz adeta veya kendince bir istisnası da yoktur. Asılır. Allah'ım ne olur varlıklı olayım, zengin olayım, çok malım olsun. Mal herkes için nimet olmaz ki. Bazısını yoldan çıkarır. Makam da öyle. Bazısını firavunlaştırır. Mal karunlaştırır. Makam firavunlaştırır. Peki ne demeli? Şöyle demeli. Ya Rabbi ben senin varlıklı kullarına imreniyorum. Onların hayır yapmalarına imreniyorum. Bana da ver ya Rabbi. Ben de öyle hayırlar yapayım. Hakkımda hayırlı ise. Benim zengin olmam, benim dünyam için, ahiretim için bana ve mümin kardeşlerime daha faydalı olacaksa bana bunu nasip eyle. Veya bir makam isteyeceksiniz Allah'tan. İşte efendim, ya Rabbi şuradaki emaneti, başkanlığı, müdürlüğü, benim dünyam hakkında, ahiretim hakkında hayırlıysa bana nasip eyle. Değilse gönlümden onu soğut ya Rabbi. Ona karşı bir istek verme diyerek sonucu Allah'a bırakmalı. Böylesi dua etmeli. Yoksa mesela evlat hakkında da aynı. Allah'ım bize salih evlatlar ver demeli. Ya Rabbi hem anasına babasına, vatanına, milletine, dinine, diyanetine faydası olacak evlatlar ver demeli. Allah'ım ne olursa olsun bana bir çocuk ver dersin. Sonra bir çocuk gelir, hem sana bela olur hem vatana millete bela olur. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz uyarıyor adeta. Dualarınızda dikkatli olun diyor. Dualarınızda dikkatli olun. En emin dualar, en güzel dualar Allah ve Resulünün bize öğrettiği dualardır bunun için. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz nice nice dualar öğretir bize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şekilde nice nice güzel dualar öğretir. Akıllı mümine düşen Rabbimizin öğrettiği Kur'an'daki duaları, peygamberlerin yaptığı duaları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı duaları öğrenip onları dualarına katmak, onlar neyi nasıl istedilerse biz de onları aynı şekilde istememiz elbette en güzel Rabbimizden isteyeceğimiz dualardır, nimetlerdir efendim. Ve Cenab-ı Hak bu ayetin sonunda وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan gerçekten çok acelecidir buyuruyor. Demek ki aceleyle belli başlı sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Acele işe şeytan karışır demişler. Şeytan da karışıyor bazen işte. Teenni Rahman'dandır. Yani ağır başlı hareket edip, efendim istişareyle hareket etmek, düşünerek hareket etmek, işin sonucuna dair efendim bir takım araştırmalar yaparak hareket etmek her zaman için ilahi rahmeti celbeder. Elbette bazen de şöyle olur. İnsan fazlaca araştırma yapacağım diye hayırlı işleri geciktirir de geciktirir. Öyle değil. Gerektiği kadar istişare, hatta gerekirse istihare yapmalı. Rabbimizden daima hayırlı olanı istemeli. Çok da fazla geciktirmemeli. Ama düşünmeden, taşınmadan, aceleyle, istişare etmeden, enini boyunu ölçüp biçmeden bir işe de atılmamalı. Her hususta bu önemli. Bunun için Rabbimiz bizi uyarıyor adeta. Fıtratımızdaki var olan bu aceleciliği terbiye etmemizi istiyor. Vakar, sükunet, sekinet, huzur ve böyle bir ağır başlılıkla işleri yürütmemizi arzu ediyor Yüce Rabbimiz. 12. ayet وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا Meali şöyle bu okuduğumuz 12. ayetin. Biz gece ile gündüzü kudretimizin büyüklüğünü gösteren iki nişan, iki alamet, iki delil yaptık. Ayet olarak kıldık. Nitekim Rabbinizin fazlından nimetlerini arayasınız. Ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık böyle tafsil eder anlatırız. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak gecenin ve gündüzün iki ayet olduğuna dikkat çekiyor öncelikle. Ayet işaret demek. Esasen burada tabii mealde ilahi kudrete, azamete bir işaret diye kısaca bir açıklama vermiş olduk. Ama daha kim bilir nice nice manalara bir işarettir. Gecenin nelere işaret ettiğini, hangi tür sırları barındırdığını, gündüzün neleri ihtiva ettiğini, içine aldığını insanlık olarak tümüyle kuşatmamız zor. Her bir kuluna, her bir Kur'an'ı anlamak isteyen mümin kuluna Cenab-ı Hakk'ın açtığı farklı sırlar var. Gecenin sırları apayrıdır, gündüzünkü apayrıdır. Gece ve gündüz adeta iki tane büyük mesaj veren ayettir, mucize çapında ayettir. Nitekim ayet kelimesi hem delil anlamına gelir, hem nişan alamet anlamına gelir, hem de mucize anlamına gelir. Öyleyse şöyle diyebiliriz. Hem gece hem gündüz olağanüstü bir nişandır, delildir, ayettir. Kime? Görmek isteyene, düşünene, tefekkür edene, arayıp sorana. Ve Rabbimiz فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ Gecenin ayetini bir şekilde sildik ve gündüzün ayetini de adeta her şeyi gösterici, aydınlatıcı bir nur kıldık. Gecenin ayeti nedir? Gündüzün ayeti nedir? Bu noktada alimlerimiz demişler ki gecenin ayeti onun karanlığıdır. Gündüzün alameti, nişanı ise aydınlıktır demişler. O zaman böyle anladığımız zaman mana, gecenin o ayeti olan karanlığı ki karanlık da bir Allah'ın büyük bir lütfu, huzur ve sükuneti sağlayan bir şey. Rabbimiz öyle buyurur. Gündüz, sürekli gündüz olsaydı kendisinde sükunet bulacağınız geceyi kim getirebilirdi size? Yine ayetin muhtevasında şu da var devamında. Geceyi sürekli karanlık olarak kılsaydı ve size o rızkınızı aradığınız gündüzü kim getirebilirdi? O zaman gece ayrı bir nimet, gündüz ayrı bir nimettir. Rabbimiz burada diyor ki gecenin alametini adeta sildik, ortadan kaldırdık ve bir içinden bir gündüz, apaçık her şeyi gördüğünüz bir gündüz ortaya çıkardık. Bazı alimler ise gecenin alameti ay, gündüzün alameti yani ayeti ise güneştir demişler. Ve bunu da şöyle yorumlamışlar. Gecenin ayeti olan ayın ışığını bir şekilde sildik, silik yaptık. Çünkü ayın kendinde bir ışık yok. Ama gündüzün ayeti, nişanı olan güneşin ışığını da her şeyi gösterici kıldık. Böylece her iki ayet de bu şekilde izah edilmiş oluyor. Bazıları buradan şöyle bir mana da çıkarmış müfessirlerimizden. İşte ay da bir zamanlar güneş gibi ışığı kendinden bir cisimdi. Sonra Allah onun ışığını söndürüp artık güneşten aldığı ışığı yansıtan bir cisim haline dönüştürdü demişler. Tabii bu tarih içerisinde ilmin, bilimin geldiği noktalar olarak efendim bu konular Kur'an'da, tefsirlerde zaman zaman yer alsa da Kur'an bu anlamda bir zahiri anlamda bir bilim kitabı olarak görülmesi alimlerimizin birçoğu tarafından doğru görülmüyor. Kur'an bir hidayet, bir rehber olarak efendim insanların hayat nizamını açıklayan bir kitap. Kulluğu nasıl gerçekleştireceğini ortaya koyan bir kitap. Onu bilim kitabı gibi görmek bizi zaman zaman yanıltabilir diye uyarırlar. Fakat gerçek böyle olsa bile Rabbimiz kainattaki hakikatlere aykırı hiçbir beyanda bulunmaz. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'ın bilimle çatıştığı söylenemez. Bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Kıyamete kadar da olmaz. Çünkü her şeyi bilen, alim olan, allam olan, her şeyi bilen Rabbimiz tarafından gönderilmiş bir kitaptır. Ama bilim bugün geldiği konum itibariyle her şeyde son noktayı koymuş değil. Onun da teorileri zaman içerisinde değişiyor, dönüşüyor. Bunun için varılan kanaatler, varılan sonuçlar nihai sonuç olmadığı için o sonuçlara göre Kur'an'ı değerlendirmek bazen insanı yanıltabilir. Değerlendirecek olursak şöyle demeliyiz. Evet, bugünkü ulaşılan sonuçlar itibariyle Kur'an'ın şu ayetinden şu işaretler çıkarabiliriz demek mümkün. Bu bizim yorumumuz. Fakat en güzelini, en doğrusunu Allah bilir. Bu nihai bir hüküm değildir demek lazım. Ki Kur'an'ı bugünkü ulaşılan bilimin sonuçlarıyla sınırlandırmayalım. Daha kim bilir, bilim ilerledikçe daha ne tür hakikatlere ulaşacak? Biz bunu bugünden her şeyi görme şansımız yok elbette. Fakat burada Yüce Rabbimiz bize özellikle gece ve gündüzün, hususiyle de gündüzün ayet oluşu, bir delil oluşunun bir sebebinin de, bir hikmetinin de yılların sayısını bize göstermek, öğretmek, adeta bir takvim yapabilmek ve bir de hesap kitap meselesinde doğru bir düzenleme yapabilmemiz için olduğunu ifade ediyor. İnsan işte Allah'ın ayetlerini doğru değerlendirirse yıllara göre, zamana göre, zemine göre güzel bir planlama yapma şansına da sahip olur. İşte Yüce Rabbimiz yarattığı her şeyle kullarına nice nice imkanlar açtığını da işaret etmiş oluyor. Bazı yorumcular, müfessirler tasavvufi anlamda da bir bakış olarak hesap kelimesinden yola çıkarak derler ki bir muhasebe imkanı da doğursun için böyledir. Yani gece geliyor, gündüz geliyor, sürekli bunlar devrediyor. Zaman da akıp gidiyor. Öyleyse siz hesabı kitabı doğru yapın. Ömür dediğinizde işte bu gündüz ve gecelerin deveranı neticesinde bitiveren bir şeydir. Öyleyse ölmeden önce hesabınızı düzgün yapın, düzgün tutun. Yarın kıyamet gününde eyvahlar etmeyesiniz diye Allah böyle geceli gündüzlü bir dünya serüveni, dünya seyri seferi sizlere nasip ediyor. Bunları da doğru dürüst değerlendirin, ona göre kendinize çeki düzen verin denilmek istenmiştir diye yorum yapıyor bazı ariflerimiz, alimlerimiz. Ve işte diyor Cenab-ı Hak, biz her şeyi böyle ince ince açıklıyoruz. Detaylarına varıncaya kadar sizlere beyan ediyoruz. Bunun kıymetini bilin diyor adeta. 13. ayet şöyle. Ve külle insanin elzemnâhu tâirahu fî unugih ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitâben yelgâhu menşûrâ. Her insanın sorumluluğunu, yaptıklarını, hatta sevabını ve günahını onun boynuna astık, boynuna yükledik. Öyle ki kıyamet günü önüne her şeyi açık açık kaydedilmiş bulacağı bir kitap çıkaracağız. Burada taira kelimesi, tair kelimesi esasen kuş demek. Araplar kendi aralarında bir şeyi yapıp yapmayacaklarına karar vermeden önce bir kuş uçururlar. Şayet uçurdukları kuş sağ tarafa uçarsa bunu yapalım, bu bize hayır getirecek derler. Sol tarafa doğru uçarsa da yok, bunu yapmayalım, burada şer var diye değerlendirirlermiş. Yani bir anlamda baht meselesi gibi görürlermiş. Bir işin bahtı, kaderi gibi. Bazı alimler bu taira kelimesinden yola çıkarak biz her insanın kaderini boynuna astık diye tercüme etmiş, tefsir etmişler. Fakat İbn Abbas Hazretleri buradaki taira kelimesinden her kulun biz amelini boynuna astık. Yani bir şekilde amelini kayda geçirdik, geçiriyoruz diye anlamış. Ve sonraki müfessirlerimizin birçoğu bu manayı daha uygun bulmuş. Hem insana yükümlülük, bir sorumluluk anlamında hem de ayetin devamı buna daha uygun görünüyor. Şöyle de diyebiliriz burayı. Biz her insanın fermanını aslında kendi boynuna astık. Yani yapıp ettiklerini oraya bir bir kaydediyoruz demek. Bir bir kaydediyoruz. Sonra bu kaydettiklerimizi biz kıyamet gününde böyle açılıp okunan bir kitap halinde de karşılarına çıkaracağız. Yani bir gizli kayıt var sanki. O kiramen katibinin yazdığı bir kayıt var. O da her insanın boynunda. Nasıl mesela bir idamlı mahkumu asılırken onun boynuna böyle bir şey asarlar. Suçunu asarlar. Derler ki bu adam şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı ve sonuçta da işte bu sonucu hak etti diye. Boynuna asılır suçlunun suçunun ne olduğu. Sanki onun gibi bu insan hayat boyu yapıp ettikleri şunlardan ibaret diyerek bir kayıt tutuluyor daha dünyadayken. Yapıp ettiklerimizin kaydedildiği bir şey ve boynumuza asılıyor bu. Ve kıyamet gününde bu boyuna asılan şey bir açılıp okunan bir kitap halinde önümüze çıkacak. Zaten bununla ilgili nice nice efendim ayetlerde dikkat çekilir. Bu husus son derece önemli. Kimsenin yaptığı unutulmaz. Zerreler nazarı itibara alınır. Cenab-ı Hak hayır adına zerre işleyen de bunu görür. Zerre kadar bir hayır işleyen, zerre kadar bir şer yapan da bunu görür buyurur. O terazi dirhem şaşmaz. O terazide her şey getirilip konulur. Ve neticede o kitap işte kıyamet gününde insanlara verilince kiminin sağ tarafından, kiminin sol tarafından verilince o herkes o kitabını orada o gün okuyacaktır. Nitekim bundan sonraki ayet de bununla ilgili. İkra kitabek kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasibâ. Oku bakalım artık kitabını. Yani defterini bir oku. O yazdırdığın defteri, amelleriyle bir şekilde işleyip yapıp ettiğin ne varsa hepsiyle doldurduğun kitabını bir oku. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasibâ. Bugün sana hesap görücü olarak kendin yetersin. Kendi nefsin sana yeter. Yani kendi kendinin hesabını verirsin sen. Hesabını görürsün. O deftere bakınca sen ne tarafa layık olduğunu kendin göreceksin zaten. Bir başka hesap sorucuya gerek yok esasen. O şekilde defter tas tamam tutulmuş. İnkar edeceğin hiçbir şey yok. Nitekim Kehf suresinde Rabbimiz bu konuya şöyle dikkat çeker. Herkesin amel defteri önüne konulacak. Sen günahkarların o defterde yazılı olanlardan dolayı ödleri patlayacak şekilde korktuklarını göreceksin. Hayretler içinde yazıklar olsun bize. Bu nasıl defter ki küçük büyük demeden hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan ne yapmış ne söylemişsek hepsini sayıp dökmüş diyecekler. Böylece yaptıkları her şeyi amel defterinde bulacaklar. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kehf suresi ayet 49. O zaman şu alemde yarın yüzümüzü kara çıkarmayacak amellerle dolu bir defter görmek istiyorsak gerçekten güzel işlerle meşgul olmalı, salih amellerle doldurmalı ki yarın alın okuyun kitabımı diyerek adeta sevinç çığlıkları atmalıyız. Üzüntüden ah vah etmeden orada sevinmek istiyorsak, mahcup olmamak istiyorsak bunu yapmaya mecburuz. Rabbimiz bugünden bize bunları hatırlatıyor işte. Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsih ve men dalle fe innemâ yadillu aleyhâ ve lâ teziru vâziratu vizra uhrâ ve mâ künnâ muazzibîne hattâ neb'ate rasûle. Artık kim doğru yolu seçerse ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim doğru yoldan saparsa o da ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, hiçbir kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz elçi göndermedikçe, bir peygamber göndermedikçe kimseye de azap etmeyiz. Bakınız burada son derece büyük hakikatlere dikkat çekiliyor. Diyor ki, kim hidayet arayışıyla, hidayetle buluşursa, Allah'ın gönderdiği hidayet kitabı olan Kur'an'la ve Resul'le, elçiyle buluşursa, kendine iyilik etmiş olur, kendine böyle bir iyilik etmiş olur. Ama kim de saparsa, kim de doğru yoldan saparsa, Kur'an'ın gösterdiği hidayet yolundan, Resulünün çizdiği çizgiden saparsa, işte o da kendi aleyhine bir yol tutmuş, kendi aleyhine sapmış olur. Ve şunu bilin ki kimse kimsenin günah yükünü çekmez diyor Cenab-ı Hak. Sorumluluk şahsidir. Ve biz peygamber göndermedikçe hiçbir kimseye de azap etmeyiz. Demek ki Yüce Rabbimiz her kuluna doğruyu bulabilecek bir kabiliyet, bir akıl, bir idrak, bir basiret vermiş. Ama kişi kendi kendine adeta kör gibi davranıyorsa, körleşiyorsa, sağırlaşıyorsa o zaman yapılacak bir şey yok. Bir de üstüne üstlük Yüce Rabbimiz rahmetiyle bir de elçi gönderiyor. Peygamber gönderiyor. Doğruyu bize telkin eden kimseler gönderiyor. Ve buyuruyor ki biz elçi göndermeden kimseye azap etmeyiz. Yani kabiliyetli de olsa insan hakikati bulabilecek bir takım istidatlarla donatılmış olsa bile peygamber gelmeden peygamber sesi ya da peygamberin mesajı birileri tarafından doğru şekilde kendisine ulaştırılmadan Allah azap etmeyeceğini beyan ediyor. Öyleyse buradan şu çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği hakikatler bir kimseye doğru yoldan doğru bir şekilde, en güzel bir şekilde ulaştırılmadan o kimsenin sorumlu olduğunu söylemek zordur. Yani bugün bile dünyada iletişim çağında olmamıza rağmen hala elektrik gitmeyen köyler, hakikat sesinin ulaşmadığı kimseler var. Onlara fetret ehli diyoruz. Peygamber davetine ulaşmadığı kimseler. Onlar mesul değiller. Bazı mezheplerimize göre, Maturidiye'ye göre Allah'ın varlığını ve birliğini bulmaktan ve bunu böylece kabul etmekten sorumlular. Ancak Eş'ari gibi, İmam-ı Şafii gibi alimlerimiz bu ayetten yola çıkarak derler ki onlara ilahi mesaj doğru bir şekilde ulaştırılmadığı sürece onlar affedileceklerdir. Onlar ehli necattırlar. Yani kurtuluşa eren kimselerden sayılacaklardır. Çünkü Rabbimiz bu müjdeyi ya da bu haberi bize böylece bildiriyor demişlerdir. 116. ayet. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا. Evet. Biz bir memleketi isyanları yüzünden helak etmek istediğimiz zaman, bir memleketi helak edeceksek, oranın azgınlık ve şımarıklıkta ileri gitmiş olanlarına önce emirler veririz. Ama onlar bunu dinlemez, tam aksine orada isyan edip günah işlerler, yoldan çıkarlar. Böylece üzerlerine azap hükmü kesinleşir. Biz de orasını darmadağın eder, altını üstüne getiririz. Burada dikkat edilirse Cenab-ı Hak bir memleketin, bir beldenin helak yolunu anlatıyor. Biz diyor önce oranın ileri gelenlerine, varlıklılarına, işte başkanlarına, emirlerine önce emrimizi bildiririz. Ne yapmaları lazım geldiğini hatırlatırız. Fakat onlar bunu dinlemez. Fıska düşerler. Yani Allah'ın emirlerini çiğnerler. Allah'ın hududunu aşarlar. Çizdiği sınırları aşarlar. Ve artık onlar böyle yapınca da onlara azap emrimiz hak olur. Ve oranın da altını üstüne getiririz. Ayetteki emarna ifadesi bazı kıraatlerde emmarna şeklinde de okunmuş. O zaman mana şöyle oluyor. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarıklarını ve azgınlarını iş başına getiririz, idareci yaparız. Onlar ise orada günah işler. Sonuçta o ülke helaka müstahak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Şöyle bir hadis var ya, nasıl iseniz öyle yönetilirsiniz. Toplum bozuşunca elbette onların başına bozuk insanlar gelir. Bozuk insanlar, bozuk toplum bir araya gelince de zaten helak kaçınılmaz olur. Öyleyse topluma düşen efendim fert fert herkesin kötülük değil iyilik insanı olmaya çalışması ve zaten toplum genel itibariyle iyilerden oluşursa, salihlerden oluşursa, güzel insanlardan oluşursa onların başına gelecek olanlar da öylesi insanlar olacaktır. Aksi halde helak kaçınılmaz olacaktır. Evet, son ayeti efendim okuyalım ve bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Ve kem ehlekna minel kuruni min ba'di nuh ve kefa bi rabbike bi zunubi ibadihi habiran basira. Biz diyor Nuh'tan sonra nice nice karyeleri, nice nice kavimleri helak etmişizdir. Helak etmişizdir. Kullarının bütün günahlarından hakkıyla haberdar, kemaliyle görücü olarak senin Rabbin yeter. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki toplumların helaki kulların günahları sebebiyle oluyor. Nice nice topluluklar bir şekilde dejenere olmuş ve tarih sahnesinden silinmişse bunların en önemli sebebi Allah'ın kendilerine gösterdiği çizgide bir hayat sürmemeleri ve böylece günahlar içerisinde boğulup gitmeleri ve neticede de helak edilmiş olmalarıdır. Rabbimizden niyazımız toplumumuzu, milletimizi, ümmeti Muhammed'i böylesi helake götürecek günahlardan muhafaza buyurmasıdır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun efendim. Allah'a emanet olunuz.